Ustam ve Ben, Elif Şafak, 3. Ayrım. Bir elinde kandil, öbür elinde sopa, duvara vura vura ilerledi. Bir müddet hep aynı tok sesi işitti. Tak tak tak derken boş bir yankı geldi. Durdu. Dizlerinin üstüne çökerek en alttaki tuğlaları itti var gücüyle. Duvar önce mukavemet gösterdi, sonra geçit açıldı. Dönüşte almak üzere kandili oracığa bıraktı ve sürünerek delikten içeri daldı. Dirsekleri ve ayak bilekleri çizilse de iç avluya geçmeyi başarmıştı. Ayın şavkıyla esrarengiz bir aydınlığa bürünmüştü bahçe. Gün ışığında kırmızı, pembe ve yeşilin en parlak tonlarına sahip kış bitkilerine şimdi adeta madeni bir cila vurulmuştu. Gümüşü bir deniz gibi çalkalandı toprak. Cihan'ın kalbi öyle hızlı ve yüksek atıyordu ki birileri duyacak diye ödü patladı. Dinlediği birbirinden korkunç hikayeler geldi aklına. Zehirlenen harem ağlarına, kellesi uçurulan vezirlere, boğazın sularına atıldıkları esnada hala kıvranmakta olan çuvallara dair rivayetler düşüştü zihnine. Ürperdi. İstanbul'da nice mezarlık tepelerde ve yamaçlarda, nicesi de denizin yedi kulaç altında değil miydi? Usulca ilerledi. Az ötede dallarından eşarplar, mendiller, kurdeleler, kolyeler ve danteller sallanan bir ağaç vardı. Adak ağacı. Haremdeki cariyeler ve halayıklar ne vakit Allah'tan başka kimseye açamayacakları bir sırları olsa, harem ağalarından birini kandırıp kendilerine ait bir nesneyi buraya yollarlardı. Bu eşya bir dala bağlanırdı, ister istemez bir başkasınınkinin hemen yanına. Bir kadının gönlünden geçenler ekseriya bir başkasınınkiyle taban taban azıt olduğundan, çelişen dilekler, çekişen dualarla yüklüydü ağaç. Gene de akşam esintisinin kıpırdattığı yapraklarıyla huzurlu görünüyordu şu an. Öylesine huzurlu ki hatta Sibiryalı Taras'a daha fazla ilerleyemeyeceğine dair söz verdiği halde ağaca doğru yürümekten kendini alamadı. Buraya kadar gelmişken arkasındaki taş binaya bakmamak olmazdı. 30 adımdan az bir mesafe vardı ikisinin arasında. Ağacın gövdesinin ardına saklanarak yavaşça başını uzattı ve derhal geri çekti. Bir daha bakabilmek için cesaretini toplaması gerekecekti. Gördü ki takriben bir düzine sağır dilsiz telaş içinde sağ sola seyirtmekte, bir girişten diğerine koşuşturmaktaydı. İçlerinden bazıları ipek çuvallara benzer bir şeyler taşıyordu. Ellerindeki meşaleler karanlıkta iplik iplik patikalar bırakıyordu. Ne vakit iki meşalenin yolu kesişecek olsa duvarlara vuran gölgeler katmerleniyor, büyüyordu. Bu manzarayı neye yoracağını bilemedi Cihan. Toprağın kokusunu içine çekerek binanın arka tarafına hamle etti. Soluduğu hava kadar hafif ve sessizdi adımları. Bir yarım daire çizerek avluyu kat etti ve en nihayetinde yan kapıya ulaştı. Tuhaf bir şekilde hiç muhafız yoktu girişte. Düşünmeden içeriye daldı. Ne yaptığını düşünmeye başlasa dehşetten eli ayağı tutulurdu. İçerisi rutubetli ve serindi. Ensesi terden sırılsıklam olmuştu. O kadar kasılmıştı ki farkında olmadan çenesi ağrıyordu dişlerini sıkmaktan. Yarı karanlıkta el yordamıyla ilerledi. Pişman olmak için çok geçti. Bundan sonra dönüş yoktu. Bir tek ileri gidebilirdi. Duvarın dibinden adım adım devam etti. Karşısına çıkan ilk odaya kendini attı. Etrafa şöyle bir bakındı. Üstlerinde billur kaseler olan sedef sehpalar, minderlerle kaplı uzunca sedirler, Frank diyarından hediye gönderilmiş tavandan asılmış süslemeli duvar halıları ve yerde gene o şişkin çuvallar. Arkasından kimsenin gelmediğinden emin olmak için ikide bir geriye bakarak ağır ağır çuvalları seyretti. Ta ki kanını donduran o şeyi seçene kadar. Hafifçe yırtılmış çuvaldan çıkan bembeyaz bir eldi bu. Kumaş yığınının altında vurulmuş bir kuş gibi solgun ve cansız yatıyordu. Soğuk mermer üzerinde. Şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Kalbinin çoktan kavradığını görmeyi reddetti gözleri. Derken kabullendi. El bir kola bağlıydı. Kolda küçümen bir gövdeye. Çuval değildi bunlar. Cesetti her biri. Çocuk cesetleri. Titreyerek yaklaştı Cihan, üzerlerindeki kumaşları yarı bellerine kadar indirince gördü ki hepsi de oğlandı. Yan yana yatırılmışlardı. en uzun boylusundan en sıskasına. En büyükleri neredeyse delikanlıydı. En küçükleri ise bebeklikten yeni çıkmış, ağzında süt kokusu. Saraylılara has kıyafetleri özenle düzeltilmişti. Şehzadeleri layık bir asalet içinde olsunlar diye huzurlu görünüyorlardı. Tenlerin içinde bir mum saklıymışçasına parlıyordu çehreleri. Öyle ki bir an öldüklerinden şüphe etti. Konuşmuyorlardı, kıpırdamıyorlardı ama belki de aklının, hayalinin almadığı varlıklara dönüşmüşlerdi. Öyle zannetti bir an. Sonra aniden olanca çıplaklığıyla iniverdi hakikat. Dört de boğulmuştu, içi acıdı, gözleri doldu. Dizlerinin bağı çözülmüş halde öylece kala kaldı. Hareket edemedi bir müddet. Ancak yaklaşan ayak seslerini duyunca silkip atabildi sersemliğini. Hızla düzeltti ölülerin örtülerini, zar zor kuvvetini toplayarak fırladı. Ne bir dolap, ne bir sandık, saklanacak hiçbir yer yoktu. Çarnaçar tavandan yere kadar uzanan saf ipekten rengarenk bir duvar halısının arkasına gizlendi. Bir dakika sonra sağır dilsizler içeri girdi, bir ceset daha getirmişlerdi. Onu da dikkatlice yerleştirdiler diğerlerinin yanına. Böylece cesetler beşe tamamlandı. İşte o an katillerden en dikkatli ve şüpheci olan ölülerden birinin üzerinin yarım yamalak kapanmış olduğunu fark etti. Yavaşça yaklaştı. Emin olamadı, acaba onlar mı bu halde bırakmıştı yoksa biri mi arkadan gelip açmıştı? Eliyle bir işaret çaktı arkadaşlarına, onlar da durdular, şüpheyle etrafı süzmeye başladılar. İpek halının arkasında duvardaki oyukta Cihan soluğunu tuttu. Canilerle arasında incecik bir katman vardı. İçlerinden birisi elini kaldırıp şu halıyı aralamaya kalksa yanmıştı. Saatlerce gizlenmeyi başarsa bile bu odadan sağ çıkması imkansızdı. Öyle bir belaya sokmuştu ki dertsiz başını, onu kimse kurtaramazdı. Demek buraya kadarmış diye düşündü acı acı. Bütün hayatı, bunca çabası boşa gitmişti. Her ikisi de olaylardan habersiz, sıcak yuvalarında muhtemelen uyumakta olan sevgili filini ve saygıdeğer ustasını düşündü. Sonra aşık olduğu kadına gitti aklı. Çoktan yatmış olmalıydı. Hayatındaki bu üç kıymetli varlık kim bilir hangi tatlı rüyaları görürken o burada olmaması gereken bir mekanda bulunduğu ve görmemesi gereken cinayetlere şahitlik ettiği için öldürülecekti. Ve bunların hepsi bu kadar meraklı olduğu için başına gelmişti. Öteden beri gen vurulmaz, uslanmaz bu huyundan ötürü. Sessizce sövdü kendini. Mezar taşına şunu yazsalar isabet olurdu. Burada merakı yüzünden canından olan bir gafil yatmakta. Hem filbaz hem kalfa, cesur ve cahil ruhuna el Fatiha. Ne yazık ki bu son dileğini dahi tembihleyeceği kimse yoktu yanında. Halının arkasına sindi sinebildiğince, bildiği tekmil duaları okumaya başladı, dehşet ve ter içinde. Aynı gece İstanbul'un bir başka ucunda geniş ve ferah bir konakta kahya kadın oturmuş tesbih çekiyordu. Yanakları kuru üzüm gibi buruş buruş, zayıf gövdesi kamburdu. Gözleri ihtiyarlıktan kör olmuştu. Yine de efendisinin evinin hudutları içinde olduğu müddetçe her şeyi mükemmelen görebiliyordu. Her köşe bucağı, her gevşek menteşeyi, merdivenlerde gıcırdayan her basamağı biliyordu. Bu çatının altını onun kadar iyi tanıyan ve evin efendisine onun kadar bağlı kimse yoktu. Bundan emindi kadıncağız. Hizmetkarların odalarından gelen horlama sesleri dışında çıt çıkmıyordu koca mekanda. Arada bir kütüphanenin kapalı kapısının ardından alçacık, belli belirsiz bir nefes duyuluyordu, o kadar. Yine geç saatlere kadar çalışmış olan Sinan orada uyuyordu. Genellikle akşam yemeğinden evvel karısıyla kızlarının ikamet ettiği ve çıraklarıyla talebelerinin katiyen girmediği haremine çekilir, akşamlarını ailesiyle geçirirdi. Ama bu gece pek çok kez olduğu gibi kitaplarının ve kağıt tomarlarının arasında uyuyakalmıştı. Kahya kadın da halının üstüne bir döşek sermiş, yatak yapmıştı. Haddinden fazla çalışıyordu usta. Onun yaşındaki bir adamın çocukları ve torunlarıyla oturup dinlenmesi, doğru düzgün yemek yemesi ve bol bol ibadet etmesi gerekmez miydi? Kolunda, bacağında ne takat kalmışsa onu da hacca gitmek için kullanmalıydı. Neden ahirete hazırlanmıyordu acaba? Yok şayet hazırlanıyorsa o halde ne diye hala inşaat sahalarında dolaşıp güzel kaftanlarını toza buluyordu, kendini heba ediyordu. Kahya kadın efendisine içerlemekle birlikte esas onu bu kadar çalıştıran sultana ve vezirlere sitem etmekteydi içten içe. Hele o çıraklar yok mu? Ustaların omuzlarındaki yükü hafifletmeyen o tembellere kızıyordu, cahil olanlar. Artık oğlan filan sayılmazlardı ya, dördünü de biliyordu Kahya. Nikola en iyimseriydi ve rakamların diline de bir o kadar vakıftı. Davut kararlı ve ağırbaşlıydı ama bir o kadar da inatçı. Dilsiz olan Yusuf geçit vermez bir orman gibi esrarlıydı. Bir de şu Hintli filbaz Cihan vardı. Bu niye böyle, şu nasıl çalışır, onu nasıl yaparız diye daima sorular sorar fakat verilen cevapları nadiren dinlerdi. Aklı bir karış havada. Derin bir nefes alarak gözlerin içindeki uçurumu seyre daldı Kahya kadın. Derken tesbihin tanelerini çeken parmakları yavaşladı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Mırıldanışı azaldı, başı önüne düşüverdi, uyku baldan tatlıydı. Bir an mı geçti yoksa bir saat mi bilemedi sıçrayarak uyandığında. Uzakta bir gürültü vardı. Kaldırım taşlarının üstünde takırdayan nalların ve dönen tekerleklerinin yankısını ayırt etti. Son sürat bir at arabası gelmekteydi, hem de sesinden anlaşıldığı kadarıyla onlara doğru. Üstad Sinan'ın evi bu çıkmaz sokaktaki tek konaktı. Araba köşeyi döndü mü onlardan başka gidecek yer yoktu. Hava birden soğumuş gibi üşüme geldi Kahya kadına. Dualar ederek yaşından beklenmedik bir çeviklikle ayağa fırladı. Yolunu bulmak için ne ışığa ihtiyacı vardı ne yardıma. Tez adımlarla indi merdivenlerden, sofayı geçti, avluya çıktı. Setlere bölünmüş bir havuzla süslenmiş ve her daim tatlı raihalarla buram buram kokan bu bahçe, gelen her misafirin kalbini neşeyle doldururdu. Sinan evine su taşımak için sultandan izin almış, her şeyi kendisi yapmıştı. Düşmanlarının hasetini üzerine çekmek pahasına. Usulca dönüyordu şimdi su değirmeni. Hiçbir şeyin tekin olmadığı bu evrende az biraz da olsa istikrar vaat edercesine. Yukarıda gümüşten bir orağa benzeyen ay bir bulutun arkasına saklandı. Bir an için gök ile yer aynı kurşuni renge bürünüp birbirine aktı. Kahya kadının sağ tarafında kalan patikanın sonunda genişçe bir ağaçlık alan vardı. Yamacın aşağısında da muhtelif sebze ve otları yetiştirdikleri bir bostan. Kadıncağız diğer yolu seçti, yukarıdaki büyük avluya doğru yürümeye başladı. Yolun bir yanında suyu yaz-kış, buz gibi bir kuyu mevcuttu. Karşı köşede ise kenefler duruyordu. Onların uzağından geçti, her daim yaptığı gibi. Geceleri cin taifesi helaların etrafında toplanır, düğün yapardı. Onları rahatsız eden gafil öyle bir çarpılırdı ki yedi ceddi kurtulamazdı lanetten. Karanlıkta helaya gitmekten çekinirdi Kahya kadın. Lazımlık kullanmayı da sevmediğinden mesanesinin insafına kalmamak için akşam ezanından sonra ne bir şey yer ne de içerdi. Sokağa açılan kapıya vardığında dışarıdaki sesler artmış, endişesi ikiye katlanmıştı. Şu hayatta kimseye hayır getirmeyeceğinden emin olduğu üç şey vardı. Ruhunu iblise satan adam, güzelliğiyle böbürlenen kadın, ve sabahı bekleyemeyecek kadar acil olan haber. Araba çok geçmeden gelip yüksek parmaklığın öbür yanında durdu. Atların soluması duyuldu evvela, akabinde sert ayak sesleri. Kahya'nın burnuna ter kokusu çalındı ama hayvanlardan mı geliyordu, adamdan mı bilemedi. Ziyaretçinin kim olduğunu öğrenmek için acele etmiyordu. Evvela Felak suresini okuması lazımdı. Tam 7 kere, sığınırım ben. Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip tüküren kadınların şerrinden. Bu arada ulak kapıya vurmaya başlamıştı. Nazik ama ısrarlı. Tez cevap verilmezse şiddetlenip yumruklamaya kadar varabilecek bir çalma tarzı. Nitekim öyle oldu. Bunun üzerine uyanan hizmetkarlar ellerinde kandiller, geceliklerin üstlerine aldıkları şallarıyla birer ikişer koşturdular bahçeye. olacağı daha fazla geciktiremeyeceğini anlayan Kahya kadın kapının sürgüsünü çekti. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı anda ay bulutların arkasından sıyrılıverdi. Bir yabancı zuhur etti. Kısa boylu, tıknazdı. Gözlerinin şekline bakılırsa Tatar olmalıydı. Omzuna astığı deri bir matarası, pek kasıntı bir hali vardı. Karşısında bu kadar çok insan bulmaktan hoşlanmadığı aşikardı. Saraydan geliyorum diye beyan etti, lüzumundan yüksek sesle. Kimse bir şey demedi. Efendinizle konuşmam gerek dedi ulak. Omuzlarını dikleştirip tam içeri girecekti ki Kahya kadın elini kaldırarak durdurdu adamı. Sağ ayağına mı giriyorsun? Ne? Şayet bu eşiği aşacaksan evvela sağ ayağını atmalısın. Bir an şaşkınlıkla ayaklarına baktı ulak. İhtiyatlı bir adım attı. Doğru ayakla. İçeri girince kendisini padişahın yolladığını, vazifesinin ehemmiyetini ifade etti. Bunca lakırdıya lüzum yoktu aslında. Saraydan geldiğini de sultan tarafından gönderildiğini de herkes tahmin etmişti zaten. Başka kim bu saatte böyle bir azametle dikilirdi ki tanımadığı insanların kapısına? Ser Mimar Efendi'yi saraya götürmem emrolundu dedi. Kahya kadının suratı asıldı, rengi ruhsarı soldu, boğazını temizledi, söylemediği kelimeler ağzını doldurdu. Daha yeni uyumuş olan efendisini kaldıramayacağını anlatmak isterdi, yapabilseydi. Ama böyle bir şey demedi elbette. Onun yerine mırıldandı. Bekle hele burada. Gözlerini boşluğa doğru kırpıştırarak başını çevirdi. Kerim, haylazı olan, gel benimle. Kokusundan tanımıştı genç hizmetkarı. Kahya önde, çocuk elinde kandiliyle peşi sıra eve girdiler. Merdivenler ayaklarının altında gıcırdadı. Kadıncağız kendi kendine gülümsedi. Yakın uzak demeden her yere muhteşem binalar yapan efendisi, kendi evinin basamaklarını tamir etmekten acizdi. Kütüphaneye girdiklerinde huzur veren bir koku yaladı yüzlerini. Kitapların, kağıtların, mürekkebin, derinin, bal mumunun, meşe rafların ve sedir ağacından sehpaların kokusu. Efendi, uyan hele diye fısıldadı Kahya kadın. Sesi ipek gibi yumuşacıktı. Yataktaki adamın nefes alışverişine kulak verdi. Bir daha seslendi, bu defa daha yüksek sesle. Bu arada efendiye ilk defa bu kadar yaklaşma imkanı bulmuş olan oğlan da fırsat bu fırsat adamı inceliyordu. Uzun, kemerli burnuna, alnındaki derin çizgilere, düşünceli olduğunda çekiştirip durduğu ağarmış gür sakalına baktı. Ellerine kaydı bakışları, kuvvetli, kemikli parmakları, nasırlı sert avuçlarıyla dışarıda çalışmaya alışmış bir insanın elleriydi bunlar. Üçüncü seslenişte gözlerini açtı Sinan. Başucunda dikilenleri görünce bir gölge düştü yüzüne. Mühim bir hadise çıkmadıkça yahut şehir cayır cayır yanmadıkça bu saatte onu uyandırmaya cesaret edemeyeceklerini biliyordu. Bir ulak geldi dedi Kahya kadın. Saraydan beklerlermiş. Usulca kalktı Sinan. Hayırdır inşallah. Bir eliyle leğen tutup öbür eliyle ibrikten su dökerek ve kendini gayet önemli hissederek efendisinin yüzünü yıkamasına ve ardından giyinmesine yardım etti oğlan. Açık renk bir mintanın üstüne bir kaftan geçirdi Sinan. Eski kahverengi bir kaftandı bu. Kalın ve yakası kürklü. Sonra üçü merdivenlerden indiler paldır küldür. Geldiklerini gören ulak başını eğdi. Affedin Ser Mimar Efendi, rahatsızlık verdim. Ama sizi saraya götürmem emrolundu. Hazırım dedi Sinan. Kahya kadın araya girdi. Oğlan da gelsin, yardım eder. Kaşlarını çatan ulak, dosdoğru Sinan'a bakarak cevap verdi. Maalesef sadece sizi götürmem emrolundu. Öfke safra gibi doldurdu Kahya'nın ağzını. Neredeyse adama çıkışacaktı ki Sinan elini kadının omzuna koydu. Merak etme, bir şeycik olmaz. Sinan ile ulak avludan çıkıp gecenin içine yürüdüler. Etrafta kimsecikler yoktu. Sokak köpekleri bile ortalarda değildi her nasıl olduysa. Sinan arabaya yerleşince ulak kapıyı kapattı ve tek kelime etmeyen arabacının yanına oturdu. Atlar silkinerek hareketlendiler. Çok geçmeden son sürat mahallelerin içinden geçmekteydiler. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 28, devamı dördüncü ayrımda.